Ayrım 52.
Mevcut koşullar altında bile beslenme koşullarında tam bir dönüşümün nasıl hazırlandığını görüyoruz. Ancak bütün bu keşiflerin kullanımı son derece yavaş olur. Çünkü güçlü sınıflar, büyük toprak sahipleri ve onların sosyal dayanakları, bunların ortaya çıkmamasından en canlı yararı umarlar. Gerçi ilkbaharda pazar günleri tüm kiliselerde iyi bir hasat için dua edilir. Ama dindarların Aziz Florian'a dua ederken kullandıkları aynı sessiz şartla Aziz Florian evimi koru, diğerlerininkini ateşe ver. Çünkü hasat her yerde iyi olursa fiyatlar olağanüstü düşer ve büyük toprak sahibinin en büyük korkusu budur. Herkese yarayan ona zarar verir ve böylece o yalnızca kendisine değil başkalarına da avantaj sağlayan her icat ya da keşifin sessiz karşıtıdır. Toplumumuz her yerde kendi kendisiyle çelişkilidir. Toprağın verimli durumda kalmasını ve verimin artmasını sağlamak ilk planda yeterli gübreye bağlıdır. Dolayısıyla gübre kazanımı yeni toplum içinde en önemli görevlerden biridir. İnsan için gıda neyse toprak için gübre odur. Ve nasıl ki insan için her gıda aynı besleyicilikte değilse, toprak için de her gübre aynı değerde değildir. Toprağa bir hasat dolayısıyla yitirdiği kimyasal unsurların tam tamına aynıları verilmelidir ve belirli bir bitki türünün ekimi öncelikle hangilerini gerektiriyorsa o kimyasal unsurların artırılmış miktarda verilmesi gerekir. Bu nedenle kimyasal araştırma ve bunun pratik uygulaması bugün henüz bilinmeyen bir yaygınlığa ulaşacaktır. Hayvansal ve insansal atık maddeler, insanların tüketebileceği besinlerin yeniden üretimi için uygun olan kimyasal unsurları içerir. Demek ki bunların en mükemmel temini ve en amaca uygun dağıtımına ulaşılmaya çalışmalıdır. Şu anda bu konuda çok günahlar işlenmektedir. Özellikle kentler ve sanayi bölgeleri çok miktarda gıda maddesi alır. Ama en değerli dışkı ve atık maddelerinin çok az bir bölümünü yeniden toprağa geri verirler. Sonuç kentlerden ve sanayi bölgelerinden uzaktaki her yıl ürünlerinin büyük bölümünü bunlara gönderen çiftliklerin şiddetli gübre eksikliği çekmeleridir. Çünkü çoğunlukla çiftlikte bulunan insan ve hayvan mevcudunun gübre maddeleri bu mevcut toprak ürünlerinin yalnızca bir kısmını tükettiği için yetmez. Ve böylece doğal olarak eksik olanın yerine yapay gübre konmazsa toprağı zayıflatan ve ürünü azaltan bir aşırı sömürü sistemi yaygınlaşmaktadır. Toprak ürünleri ihraç eden ama gübre maddeleri almayan tüm ülkeler eninde sonunda zorunlu olarak toprağın yoksullaşmasından dolayı batarlar. Macaristan, Rusya ve Tuna prenslikleri vesaire böyledir. Liebig geçen yüzyılın ortalarında tarım toprağı için yedek madde öğretisini geliştirdi. Konsantre gübre maddesinin kullanımı buradan kaynaklandı. Schuze-Lubitz, azotlu kimyasal gübre verilmeyen belirli bitkilerin buna rağmen toprağın azotunu artırdıklarını kanıtladı. Bu açıklaması ve çözümü Heldrigel'e düşmüş olan bir fenomendir. Bitkiye oluşumu için havadaki azotu doğrudan sağlayanın belirli kuru baklagillerle ortak yaşam içindeki milyarlarca basit olduğunu Heldrigel gösterdi. Liebig'den bu yana bilimsel tarımın bir yanını tarımsal kimya oluşturuyorsa diğer yanını da tarımsal bakteriyoloji oluşturur. Bunun üstüne Almanya potasyum ve kainit rezervleri, Thomas curufu, süperfosfat ve fosfor asidi ile bir dizi tükenmez mineral gübre kaynaklarına sahiptir. Toprağın amaca uygun işlenmesiyle beraber bunların doğru kullanımı, büyük miktarlarda gıda maddesi üretimini mümkün kılacaktır. Çeşitli yapay gübre maddelerinin önemi hakkında Almanya'nın 1906 yılında bunlardan yaklaşık 300 milyon marklık, 58,3 milyonluk sülfürik asitli amonyak, 120 milyonluk şili güherçilesi, geri kalanla Thomas curufu ve süperfosfat, potasyum tuzları, guano vesaire kullanılmış olması bir fikir verebilir. Bu gübre maddelerinden en önemlisi azot gübresidir. Etkisinin ne kadar olağanüstü büyük olduğunu şu veri gösteriyor. Wagner'ın araştırmalarına göre, Hessen'deki bir tarlada yulaf ürünü fosfor asidi eksikliğinde tam gübrelemeye oranla %17, potas eksikliğinde %19 gerilerken azot eksikliğinde %89 düştü. Tüm deneylerde ve deney yıllarında net kar 1 yıl ve 1 hektar üzerinden hesaplanmıştır. Şöyleydi. Tam gübreleme yapıldığında 96 mark, gübrelemede potas eksik olduğunda 62 mark, gübrelemede fosfor asidi eksik olduğunda 48 mark, gübrelemede azot eksik olduğunda 5 mark. Eğer Almanya azot gübrelemesini 2 kat artırırsa, yalnızca tüm tahıl ve patates gereksinimini karşılamakla kalmayacağı, geriye ihracat için büyük miktarların artabileceği hesaplanmıştır. Ve bu en değerli gübre maddesinin ana kaynakları Şili'nin güherçile rezervleri ve aynı şekilde guano rezervleri hızla tükenmeye doğru gidiyor. Buna karşılık azot terkibine gereksinim Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve son 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde de gittikçe artıyor. İngiliz kimyager William Crookes daha 1899 yılında bu sorunu ortaya attı ve bunu İngiliz kömür yataklarının yakın zamanda tükenme olasılığından çok daha büyük öneme sahip bir mesele olarak tanımladı. Buna göre o, kimyanın en önemli sorunu olarak havadaki muazzam azot rezervinden azot gübre maddesi üretme sorununun çözümünü görüyordu. 1 santimetre kare yerin üzerinde bulunan hava miktarının ağırlığının tam 1 kilogram olduğu ve bunun 5'te 4'ünün azot olduğu düşünülsün, buradan dünya atmosferindeki azot miktarının tam 4 bin milyon ton olduğu hesaplanabiliyor. Bunun karşısında şimdi yıllık güherçile tüketimine uygun olarak tam 300 bin tonluk azot tüketimi söz konusudur. Yani azot yedeği hiç bulunamazsa dünyanın bugünkü güherçile gereksinimini 14 bin milyon yıl süresince karşılamak için onun kimyasal bağlantısı yetecektir. Ve bu görev bugün çözülmüştür. Daha 1899 yılında A. Frank ve N. Caro kalsiyum karbide, kireç ve kömür atmosfer azotuyla etki ederek yüksek hararette ham maddede %14-22 azot içeren kalsiyum yanamit üretti. Yeni gübre maddesi kireç azotu adı altında ticarete sokuldu. Ama bu işlem tek değildir. Norveçli C. Birkeland ile S. Eid 1903 yılında hava azotunu doğrudan yakarak elektrik yoluyla güherçile çevirmeyi başarmışlardır. İkinci işlem Şili güherçilesine her açıdan eşit hatta belirli toprak türlerinde üstün olan bir ürün sunuyor. Bu ürün birkaç yıldır Alman gübre pazarına Norge güherçilesi olarak girmiştir. Ve 1905 yılında Otto Schoener, Birkeland, Eyden'inki ile karşılaştırıldığında teknik açıdan daha avantajlı görünen bir işlem bulmayı başardı. Elektrik gücü dışında yalnızca en ucuz malzemeleri yani su ve kireç taşı gerektirmektedir. Buna karşılık kireç azotu üretimi için kömürde gerekir ve gerekli azot hava biçiminde kullanılamaz. Bilakis havadan özellikle ayrılmak zorundadır. Böylece tarıma yeni bir gübre maddesi sokulmuştur. Bu madde salt teknik endüstriyel bir tarzda üretilir ve ölçüsüz miktarlarda mevcuttur. E. Müller'e göre sağlıklı yetişkin bir insan yıllık ortalama 48,5 kilogram katı ve 438 kilogram sıvı dışkı atıyor. Bu maddeler buharlaşma vesaire dolayısıyla değer yitimine uğramadan kullanılabilseler gübre fiyatlarının bugünkü durumuna göre yaklaşık 5,15 marklık bir para değerini temsil ederler. Bu maddelerden tam olarak yararlanmanın büyük zorluğu esas olarak amaca uygun, kapsamlı toplama tertibatının kurulmasında ve yüksek taşıma masraflarında yatmaktadır. Kentlerdeki dışkının büyük bir bölümü ırmaklarımıza ve nehirlerimize akıtılır ve onları kirletir. Aynı şekilde gübre olarak kullanılabilen mutfak, el sanatları ve sanayi atıkları da çoğunlukla düşüncesizce boşa harcanır. Yeni toplum bu israfa karşı çıkmanın araç ve yollarını bulacaktır. Bu sorunu daha kolay çözecektir. Bunun bir nedeni de nüfusun desantralize olmasıyla büyük kentlerin yavaş yavaş varlığını yitirecek olmasıdır. 7. Kent ile kır arasındaki karşıtlığın ortadan kaldırılması. Bugünkü büyük kent oluşumumuzu hiç kimse sağlıklı bir ürün olarak görmeyecektir. Egemen endüstriyel ve ekonomik sistem nüfusun büyük yığınlarını sürekli olarak büyük kentlere çeker. Sanayinin ve ticaretin genel merkezi oradadır. Ulaşım yolları orada bir araya gelir. Büyük servetlerin sahipleri, merkezi makamlar, askeri komutanlar, sanatçı akademileri, büyük eğlence yerleri, sergiler, müzeler, tiyatrolar, konser salonları vesaire oradadır. Binlerce kişiyi meslek, binlercesini eğlence, bunlardan daha fazlasını daha kolay kazanç ve daha rahat bir geçim umudu çeker. Fakat bu büyük kent oluşumu mecazi olarak ifade edildiğinde göbeği sürekli büyüyen, buna karşılık bacakları gittikçe incelen ve sonuçta artık yükü taşıyamayan bir insan görünümünü uyandırır. Bu kentlerin hemen yakınında proletaryanın toplandığı tüm köylerde aynı şekilde kentsel bir karakter alır. Çoğunlukla varlıksız olan belediyeler vergi gücünü son haddine dek toplamak zorundadır ve buna rağmen talepleri karşılayamazlar. Ve sonuçta bunlar büyük kente ve büyük kentler bunlara yaklaştığında güneşe fazla yaklaşmış bir gezegen gibi onun içine uçarlar. Ama bununla karşılıklı yaşam koşulları düzeltilmiş olmaz. Daha çok kitlelerin yığılması nedeniyle aşırı dolu ikametgah yerleri dönüşerek gitgide kötüleşir. Bugünkü gelişimde gerekli belirli ölçüde devrim merkezlerini oluşturan kitlesel birikmelerin yeni toplumda görevi biter. Bunların yavaş yavaş çözülmesi gereklidir. Artık nüfus tersine kentlerden kırlara göçer. Orada değişen koşullara uygun belediyeler kurar ve endüstriyel faaliyetini tarımla birleştirir. Kent nüfusu ulaşım araçlarının, üretim kurumlarının vesaire oluşturulmasıyla alıştığı kültür gereksinimlerinin hepsini kıra taşıma olanağına sahip olma. Eğitim kurumlarını, müzelerini, tiyatrolarını, konser salonlarını, kütüphanelerini, eğlence lokallerini vesaire yeniden bulma olanağına sahip olur olmaz göç başlayacaktır. Yaşam büyük kentin şimdiye kadarki hoşluklarına dezavantajları olmaksızın ulaşacaktır. Halk çok daha sağlıklı ve rahat barınacaktır. Kırsal nüfus sanayiye, sanayi nüfusu tarım ve bahçeciliğe katılacaktır. Bu şu anda çok az insanın tadına varabildiği ve çoğunlukla aşırı ölçüde çalışma ve gayret karşılığında tadına varabildiği bir faaliyet değişikliğidir. Tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da burjuva dünyası yıldan yıla daha fazla endüstriyel girişimin kıra taşınmasıyla bu gelişimin ön çalışmasını yapıyor. Büyük kentin elverişsiz yaşam koşulları, yüksek kiralar, yüksek ücretler birçok girişimciyi bu göçe zorluyor. Öte yandan büyük toprak sahipleri gittikçe daha fazla sanayici oluyorlar. Şeker fabrikatörleri, içki fabrikatörleri, bira imalcısı, çimento, toprak ürünleri, kiremit, kereste, işleme, kağıt fabrikatörleri vesaire. Ayrıca bugünden on binlerce kişi onlara bu olanağı sağlayan ulaşım araçları sayesinde büyük kentlerin banliyölerinde oturuyorlar. Nüfusun desantralizasyonu dolayısıyla bugün mevcut olan kent ve kır nüfusu arasındaki çelişki de ortadan kalkacaktır. Köylü şimdiye dek kırdaki yalnızlığıyla tüm yüksek kültürel gelişimlerden soyutlanmış olan modern köle, şimdi en yüksek derecede kültür insanı olduğundan özgür bir insan olacaktır. Prens Bismarck'ın bir zamanlarki büyük kentlerin yok olduğunu görme isteği yerine getirilecektir. Ama onun beklediğinden başka bir anlamda. 23. Bölüm: Devletin ortadan kaldırılması. Buraya kadar anlatılanlara baktığımızda üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin kaldırılması ve toplumsal mülkiyete dönüştürülmesiyle burjuva toplumunun her adımda görülen ve giderek dayanılmaz hale alan bir sürü olumsuzluğunun yavaş yavaş ortadan kalkacağını görürüz. Tek sınıfın egemenliği sona erer. Toplum bütün faaliyetini kendi planına göre uygular ve kendi kendini yönetip denetler. Ücret sisteminin kaldırılmasıyla insanın insan tarafından sömürülmesinin yok olması gibi dolandırıcılık, hilekarlık, gıda maddeleri sahteciliği ve borsa faaliyetinin de her türlü zemini ortadan kalkar. Paranın mabetleri bomboştur. Çünkü devlet tahvilleri, hisse senetleri, borç senetleri, ipotekler vesaire hurda kağıt haline gelmiştir. Schiller'in sözü, borç defterimiz yok edilse barışsa bütün dünya, gerçeklik kazanır. İncil'in ekmeğini alnının teriyle yiyeceksin sözü artık borsa kahramanları ve kapitalist asalaklar için de geçerlidir. Fakat toplumun eşit haklara sahip üyeleri olarak çalışmaları onları fazla zorlamayacak, tersine bedensel sağlıklarına önemli ölçüde yarar sağlayacaktır. Girişimcilerimiz, kapitalistlerimiz dokunaklı biçimde ileri sürdüklerine göre taşınması işçilerin güvensiz ve yoksul kaderlerinden daha zor olan mülkiyet endişesinden her zaman için kurtarılacaklardır. Borsacılarımız bunca kalp ağrısı, bunca kalp krizi yaşatan, sinirlerini yıpratan spekülasyon heyecanından kurtulmuş olacaklardır. Onların ve mirasçılarının kaderi artık huzur olacak, bu durumda kendilerini iyi hissedeceklerdir. Özel mülkiyetin ve sınıf karşıtlıklarının ortadan kaldırılmasıyla giderek devlette çöker. Kapitalist üretim biçimi halkın büyük çoğunluğunu her geçen gün daha çok proleterleştirerek çöküşün cezası olarak bu devrimi gerçekleştirecek gücü de yaratır. Büyük üretim araçlarının devlet mülkiyetinde toplumsallaştırılmasını giderek daha zorunlu kılarak bizzat kendisi bu devrimi yerine getirilmesinin yolunu gösterir. Devlet bir bütün olarak toplumun resmi temsilcisi, onun görülebilen bir tüzel kişilik içinde bir araya gelmesidir. Ne var ki bu devlet her dönemde bütün toplumu temsil eden sınıfın devleti olmuştur. Eski çağda köle sahibi yurttaşların, orta çağda feodal aristokrasinin, zamanımızda ise burjuvazinin, en sonunda gerçekten bütün toplumun temsilcisi olmak suretiyle kendi kendini gereksiz kılacaktır. Baskı altında tutulması gereken herhangi bir toplumsal sınıf kalmayınca üretim anarşisinin neden olduğu bireysel varoluşlar için mücadele ve bunun yarattığı çatışma ve kargaşalıklar ortadan kaldırılınca özel bir baskı aracını, bir devleti zorunlu kılacak, ezilmesi gereken hiçbir şey yoktur artık. Devletin gerçekten bütün toplumun temsilcisi olarak ilk eylemi, toplum adına üretim araçlarına el koymak. Aynı zamanda onun devlet olarak son bağımsız eylemidir. Toplumsal ilişkilere devlet zorunun müdahalesi çeşitli alanlarda yavaş yavaş gereksizleşecek ve kendiliğinden sönecektir. Kişiler üzerinde hükümet etmenin yerini işlerin yönetimi ve üretim süreçlerinin yönlendirilmesi alacaktır. Devlet ortadan kaldırılmayacaktır. Devlet yavaş yavaş ölecektir. Devletle birlikte temsilcileri de ortadan kaybolur. Bakanlar, parlamento, sürekli ordu, polis ve jandarma, mahkemeler, avukat ve savcılar, hapishane memurları, vergi ve gümrük idarecileri, kısaca bütün politik cihaz, garnizonlarla öteki askeri binalarını, adliye ve yönetim saraylarını, hapishaneleri vesaire artık daha iyi bir amaç beklemektedir. On binlerce yasa, kararname ve mevzuat hurda kağıda dönüşür. Artık sadece tarihi değerleri vardır. Konuşmacıların söylevleriyle dünyayı yönetip yönlendirdiklerini sandıkları büyük ama yine de çok küçük parlamenter mücadeleler ortadan kalkmıştır. Bunların yerini üretimin, bölüşümün en iyi biçimde kurulması, gerekli stok miktarlarının saptanması, sanatta, eğitimde, ulaştırmada, üretim sürecinde vesaire, endüstri ve tarımda amaca uygun yeniliklerin tesis edilip kullanılması işiyle uğraşacak yönetici meclisler, yönetim delegasyonları alacaktır. Bütün bunlar pratik görünür ve elle tutulur şeylerdir. Kimse için topluma aykırı kişisel çıkarlar bulunmadığından herkes bu görevler karşısında objektif olacaktır. Hiç kimsenin her şeyin en iyisini, en amaca uygununu ve en hayırlısını oluşturmak ve kurmaktan ibaret ortak çıkarın dışında bir çıkarı yoktur. Eski devletin yüz binlerce temsilcisi başka mesleklere geçerek zeka ve güçleriyle toplumun refahını ve rahatlığını artırmaya yardım edeceklerdir. Gelecekte ne politik ne de adi suç olacaktır. Özel mülkiyet ortadan kalktığından ve yeni toplumda herkes ihtiyaçlarını çalışarak gidermek açısından kolaylık ve rahatlık içinde olacağından hırsızlar da yok olmuştur. Yersiz yurtsuzlar ve serseriler de yoktur artık. Çünkü bunlar özel mülkiyet üzerinde yükselen bir toplumun ürünleridir. Bu toplum çökünce varlıkları son bulur. Ya cinayet? Niçin? Hiç kimsenin başkasının malıyla zengin olma olanağı yoktur. Nefret ve intikam duygusunun yol açtığı cinayetler de doğrudan ya da dolaylı olarak toplumun sosyal konumuyla bağıntılıdır. Yalan tanıklık, sahtekarlık, dolandırıcılık, miras kaçakçılığı, sahte iflaslar. Bu suçlar ya özel mülkiyet ilişkileri içinde ya da buna karşı işleniyor. Oysa artık özel mülkiyet yoktur. Ya kundakçılık? Toplum her türlü nefret olanağını ortadan kaldırdığı için kim kundakçılıktan zevk alır, doyum sağlar? Kalpazanlık, ah para boş bir kuruntudur artık. O kadar uğraş boşa gidecektir. Dine hakaret, saçma. Kendisine hakaret edenleri cezalandırmak her şeye kadir. Latif ve kerim Allah'a bırakılmıştır. Tabii hala Tanrı'nın varlığı üzerinde tartışılıyorsa. Böylece bugünkü düzenin bütün esasları efsane olacak. Sonraları ana babalar çocuklarına şimdiki düzeni, efsanevi dönemleri anlatır gibi anlatacaklar. Bir zamanlar yeni düşüncelere sahip insanların nasıl çeşitli saldırı ve kovuşturmalara uğradıklarının hikayeleri, bugün bizim dinsizlerin ve cadıların yakılmasını dinlediğimiz gibi dinlenecek. Ve yeni düşüncelere karşı uyguladıkları baskılarla sivrilen, dar kafalı, çağdaşlarınca bu nedenle alkışlara boğulan bütün büyük adamlar unutulacak. Adlarına sadece eski eserleri karıştıran tarih araştırmacıları rastlayacak. Ne yazık ki henüz insanların özgürce soluk alacakları o mutlu zamanlarda yaşamıyoruz. 24. Bölüm. Dinin geleceği. Devlete olanlar dine de olacaktır. Ateist sosyal demokratları suçlayan aptalca konuşmalarda değinildiği gibi, dinin kaldırılması, Tanrı'nın tahtından indirilmesi, insanların yüreklerinden dinin sökülüp atılması söz konusu değildir. Sosyal demokrasi bu tür yanlışları Fransız devriminde benzer amaçlar güden ve elbette tamamen başarısız olan burjuva ideologlarına bırakır. Dini örgütler ve kilise zor kullanmadan, ne yönde olursa olsun düşünceler baskılanmadan yavaş yavaş kendiliğinden kaybolacaktır. Din her dönemde o günün toplumsal durumunun önemli bir yansıtıcısıdır. İnsanlık gelişimin ilerlediği, toplumun dönüştüğü ölçüde din de dönüşmektedir. Din, Marx'ın söylediği gibi halkın hayali bir mutluluğa olan özlemidir. Bu da hayale ihtiyacı olan bir toplumsal durumdan çıkar. Ama kitleler gerçek mutluluğu ve bunun gerçekleştirilebilirliğini kavrayınca da ortadan kalkacaktır. Egemen sınıflar kendi çıkarları için bu anlayışa ulaşılmasını engellemeye çalışır. Böylece dini kendi egemenliklerini korumak amacıyla korumak isterler ki, bu şu bilinen cümlede açıkça ifade edilmektedir. Din halk için korunmalıdır. Bu işin sınıf egemenliği temelinde var olan bir toplumda önemli bir resmi işlevi vardır. Bu işlevi üstlenen bütün zekasını bu yapının korunmasına, genişletilmesine, kendi gücünün itibarının artması buna bağlıdır.